Ayrım 12, sayfa 124. Çakal, Frederick Forsyth. Kowalski'nin mektubu aldığı sabah Çakal Brüksel'deki Hotel Amigo'dan ayrılıyor. Bir taksi onu Gusens'in oturduğu sokağın köşesinde bıraktı. Kahvaltı saatinde silahçıya telefon etmiş, saat 11'de buluşmak üzere onunla sözleşmişti. Yolun iki yanına tedbir olarak bir göz attı, sonra gidip kapıyı çaldı. Kapıyı bizzat Gusens açtı, dikkatle kapadı, güvenlik sürgüsünü sürdü ve ziyaretçisini küçük çalışma odasına götürdü. ''Hiçbir derdiniz yok ya?'' diye sordu Çakal. Silahçı biraz tedirgin göründü, katil soğuk bakışını üzerine dikti. ''Tüfeğin 4 Ağustos gününe hazır olacağını bana söylediniz.''
''Doğru, inanın bana, mesele çıkaran da tüfek değil. Hatta tüfeğin işi bitti bile aramıza kalsın ama bunu şaheserlerimden biri sayıyorum. Kafamı kurcalayan, tepeden tırnağa imal etmek zorunda kaldığım öbür parça size göstereceğim.
Tezgahın üzerine aşağı yukarı 60 santim boyunda, 45 santim eninde ve 10 santim kalınlığında bir çeşit yassı bavul konmuştu. Gusens bunu açtı, bavulun iki kanadı yana düştü ve her biri tüfeğin parçalarına uyan çeşitli bölmelerin meydana getirdiği bir kapak oluştu.
''Asıl muhafaza bu değil, anlıyorsunuz?'' dedi Gusens. ''Asıl muhafaza bu olsa çok daha uzun tutmak zorunda kalırdım. Bunu kendim için yaptım. Bütün parçalar yuvalara tıpatıp oturuyor.''
Açık duran kapağın kenarında uzunluğu 45 santimi geçmeyen namlu duruyordu. Çakal bunu eline alıp inceledi. Çok hafifti ve daha çok bir makineli namlusunu andırıyordu. Ardında bir kol, kolun arkasında da yuvarlak bir çıkıntı bulunuyordu. Çakal sağ elinin baş parmağıyla işaret parmağının arasına bunu sıkıştırıp sağa sola oynattı. Kol yuvasında hareket etti ve atım yatağının ağzı açılıp kurşunun yerleştirileceği yağdan pırıl pırıl yuva göründü. Kolun hemen altına ve yana mekanizmanın üzerine ustaca lehimlenen bir küvet kolun rahatça hareket etmesini sağlıyordu. Bunun ardında da başka bir parçaların vidalanabileceği ufak bir delik vardı.
''Kundak buraya oturuyor,'' dedi Gusens.
Çakal tüfeği çevirip altını inceledi, tetik korkuluğunu silahın gövdesine bağlayan maden üzerinde ufak bir vida deliği vardı. Gusens bir şey söylemeden çakala virgülü andıran bir çelik parçası uzattı. Bu parçanın ucu da 2-3 santim uzunluğunda bir vidaydı. Baş parmağının çevik bir hareketiyle çakal bu maden virgülü yuvasına vidaladı. Böylece korkuluğun içine silahın tetiği takılıyordu. Yanında duran silahçı bir tepsiden ucu vidalı bir çelik parçası aldı. ''Dipçiğin ilk parçası'' dedi. Çakal bunu aşağı yukarı 30 derecelik bir açı meydana getirecek şekilde mekanizmanın arkasına taktı. Mekanizmanın birkaç santim ötesinde açılan başka bir delik dipçiğin üst parçasının takılması içindi. Bu parça takılınca Gusens dipçiğin omuza oturan parçasını da çakala uzattı. 10 santim uzunluğunda siyah deri kaplı, bol kıtıkla şişirilmiş eğik bir plakaydı bu. İki ucunda dipçiğin diğer parçalarına uyan iki delik açılmıştı.
''Bunları vidalamaya ihtiyaç yok,'' dedi silahçı.
''Parça hafif bir itişle yuvasına oturuyor.'' Çakal omzuna dayayacağı plakayı yerine oturttu ve bir itişle dipçiğin diğer iki parçasıyla birleştirdi. Bütünü şimdi normal bir tüfek görünüşündeydi. Usta bir hareketle çakal tüfeği omuzladı, parmağı tetikte, sol gözü kapalı, karşısındaki duvara nişan alıp tetiğe bastı. Mekanizmada hafif bir tıkırtı oldu. Aşağı yukarı 25 santim uzunluğunda birer siyah tüpü elinde tutan Belçikalı'ya döndü.
''Susturucu,'' dedi çakal kendisine uzatılan tüpü alarak.
Çabucak dikkatle susturucuyu namlunun ucuna taktı. Gusens'in elinde tuttuğu öbür tüp dürbündü. Namlunun üstünde madene bir dizi çifte yiv oyulmuştu. Dürbünün takılmasını ve namluya paralel gelmesini sağlıyordu bu yivler. Dürbünün sağında ve üstündeki başsız küçük vidalar ayarın yapılmasına yarıyordu.
Çakal yeniden tüfeği omuzladı. Piccadilly'deki bir mağazada alacağı yeni tüfeği deneyen zarif bir centilmeni andırıyordu ilk bakışta. Ama kısa süre önce sıradan bir av tüfeğinin parçaları sayılabilecek şey, şimdi bir kiralık katilin çok tehlikeli ve şaşmaz silahıydı. Çakal tüfeği bıraktı, hoşnutlukla silahçıya döndü. "Güzel," dedi, "çok güzel, sizi kutlarım. Çok iyi bir iş başarmışsınız." Gusens'in ağzı kulaklarına vardı. Yalnız ayarın iyi yapılması ve denenmesi kalıyor. Çalışma masasının çekmecesinden 100 mermilik bir kutu çıkardı. Kutu açıktı ve ilk dizide 6 kurşun eksikti. "Bunlar deneme atışı için," dedi. "Öteki 6'sını patlayan mermiler haline getirmek üzere aldım." Çakal kurşunları avuçladı ve avucunun içinde inceledi. Hedef dikkate alınırsa bu kurşunlar insana çok ufak geliyordu. Daha doğrusu mermiye müthiş bir ilk hız sağlayan çok uzun kurşunlardı bunlar. "Asıl kullanacağım kurşunlar nerede?" diye sordu İngiliz. Gusens çalışma masasına dönüp ipekli kağıda sarılı bir paket çıkardı. "Tabii genellikle bunları emin bir yere saklarım," diye açıkladı. "Ama geleceğinizi bildiğimden ortaya çıkardım." Kağıdı açtı ve içindekileri beyaz kurutma kağıdının üzerine döktü. İlk bakışta bu kurşunlar çakalın yeniden karton kutuya doldurduklarının eşi gibi geliyordu insana. Ama biraz daha dikkatle incelendiğinde deneme atışlarında kullanacağı bakır nikel karışımı mermilerin konik başlarının kurşununu ortaya çıkarmak için eğelendiği görülebilirdi. Bu eğelenmiş başa minicik bir delik açılmış, Gusens bu deliğe bir damla civa akıtıp sıvı kurşunla kapamıştı. Kurşun katılaştıktan sonra yuvarlanıp düzlenerek eski haline getirilmişti. Çakal bu kurşunları hiç görmemişti ama biliyordu. Cenevre Antlaşması ile yasaklanmıştı. Adi dumdum kurşunundan çok daha öldürücüydü. Hedefini bulduğunda el bombası gibi patlıyordu. Başlangıçta civa damlası merkez kaç kuvvetin etkisiyle boşluğunun dibine sıkışıyor, hedefe vardığında da öylesine büyük bir güçle ileri fırlıyordu ki, mermideki kurşun yığını da aynı hızla itiyor ve birden açılan çiçeğin yaprakları gibi yayılıyordu kurşun parçaları. Böyle dağılıveren kurşun parçaları bir çay fincanı büyüklüğündeki yerde etleri paralıyor, kemikleri un ufak ediyor, dokuları yırtıyordu. Kafatasını delen böyle bir mermi anında bunu tuzla buz ediyordu. Çakal kurşunu dikkatle ipekli kağıdın üzerine bıraktı. Ardındaki ufak tefek silahçı soran bakışlarla onu süzüyordu. "Çok iyiye benziyor," dedi çakal. "Siz bir uzmansınız, kuşkum yok. Evet, takıldığınız nokta nedir?" "İstediğiniz tüpler bayım. Bunların yapılması sandığımdan çok daha güç oldu. Bir kere hatırlattığınız gibi alüminyum kullandım ama silahı satın alıp değiştirmekle işe başladığımı unutmamak gerek. Geri kalanla da ancak birkaç gündür uğraşıyorum. Bu tüpleri asgari inceliğe indirmek için çok ince maden satın aldım ama işlenince sigara kağıdı gibi oldu. Ufacık zorlamada katlanı veriyordu. Ölçüleri bozmamak için ben de çok daha dayanıklı ama tabii işlenmesi çok daha güç olan paslanmaz çelik aldım. Dün başladım." "Anlıyorum, anlıyorum. Şimdi bir tek soru kalıyor. Ne zaman?" Silahçı omuz silkti. "Kesin bir gün vermek güç. Gerekler şey elimin altında. Beklenmedik bir şey olmazsa, ki bu da beni şaşırtır. Son teknik sorunların da çözüldüğü inancındayım. 5-6 gün, belki bir hafta." İngiliz sinirlendiğini hiç belli etmedi. Yüzünde kıl oynamadan anlattıklarını tamamlayan Belçikalı'yı dinliyordu. Gusens sustuğunda İngiliz hala düşünüyordu. "Peki," dedi sonunda, "bu belki de yolculuk tasarılarımı değiştirmeme yol açacak. Ama son gelişimde düşündüğüm kadar önemli bir terslik değil belki. Bir bakıma yapacağım telefon konuşmasıyla da ilgili. Her neyse, silaha nasılsa alışmam gerek. Oldu olacak bu işi Belçika'da yapalım. Ama tüfeğe normal mermilere, ayrıca da değiştirilen mermilerden birine ihtiyacım olacak. Ayrıca da çalışma yapabileceğim sakin bir yer gerekli bana. Dikkati çekmediğinden emin olarak insan bu ülkenin hangi köşesinde atış yapmaya gidebilir? Açık havada 130 ile 150 metre arası bir uzaklıktan atış yapabileceğim neresi var? Arden ormanı, dedi Gusen. Sabahtan akşama kadar kimsenin uğramadığı köşeleri kolayca bulabilirsiniz orada. Gidiş dönüş en çok bir gününüzü alır. Bugün perşembe, hafta sonu yarın başlıyor. Böyle zamanlarda ormanda dolaşanlara rastlamanız mümkün. Ayın 5'inde pazartesi günü gidin daha iyi. Ben de salı ya da çarşambaya kadar işimi bitirmiş olurum. İngiliz aldığı cevaptan hoşnut kalarak başını salladı. Çok iyi. Sanırım tüfekle mermileri hemen alacağım. Gelecek hafta salı ya da çarşamba günü sizinle yine bağlantı kurarım. Silahçı itiraz etmeye hazırlanıyordu ama müşterisi ondan önce davrandı. Yanılmıyorsam size daha 700 İngiliz lirası kadar bir borcum var. Şu kurutma kağıdının üzerine bir deste para attı, 500 daha. Kalan 200 İngiliz'i malın geri kalan bölümünü almaya geldiğimde ödeyeceğim. Teşekkür ederim bayım, dedi silahçı, her birinde 20 tane beşlik bulunan 5 deste parayı kaparak. Tüfeği parça parça söktü, her parçayı muhafazanın yumuşak keçe kaplı bölmelerine yerleştirdi. Patlayıcı kurşuna gelince bunu bir kağıda sarıp temizleme bezi ve fırçalarla birlikte muhafazanın bir köşesine soktu. İngiliz kurşunları cebine attı ve muhafazanın sapına yapıştı. Örneklerle dolu çantasını taşıyan bir satış mümesilini andırıyordu. Gusens onu terbiyelice kapıya kadar geçirdi. Otele döndüğünde çakal muhafazayı dolabın dibine yerleştirdi. Anahtarı kilitle iki kere çevirip cebine attı. Öğle yemeğini geç yedi. Sonra merkez postanesine gidip Zürih'te bir telefon numarası istedi. Konuşabilmesi için yarım saat beklemesi gerekti. Sonra karşısına Hermayer çıktı. İngiliz önce numarasını, ardından da adını vererek kendini tanıttı. Hermayer özür dileyerek telefonun başından ayrıldı ve iki dakika sonra döndü. Şimdi sesindeki temkinlilik gitmişti. Paralarını dolar ve İsviçre frangı olarak yatıran müşterilerin hesapları düzenli olarak kabardıkça kendilerine kibarca davranılmaya hak kazanıyorlardı. Brüksel'den telefon eden adam bir soru sordu. İsviçreli bankacı yine özür diledi ama bu kez yarım dakika geçmeden tekrar telefon başına geldi. Müşterisinin hesap özetini getirttiği ve incelemekte olduğu anlaşılıyordu. ''Hayır bayım'' diye cızırdadı telefondaki ses. ''Hesabınıza yatacak paralar hakkında ekspres mektupla size bilgi vermemizi isteyen yazınız burada. Ancak sözünü ettiğiniz dönemde hesabınıza yatan bir para yok.'' ''Ben de bunu merak ediyordum Hermayer. Çünkü Londra'dan ayrılalı 2 hafta oluyor. Mektubunuz benim yokluğumda oraya gelebilirdi.'' ''Hayır, hayır, hesabınıza yatan bir para yok. Böyle bir şey olur olmaz size hemen bilgi vereceğiz.'' Hermayer'in saygılı dileklerini kısa kesen çakal telefonu kapadı, borcunu ödeyip çıktı. O akşam saat 6'dan biraz sonra kalpazanı Neuf sokağındaki barda buldu. Adam tezgaha yaslanıp beklemeye başlamıştı bile. İngiliz bir köşedeki boş sırayı gözüne kestirdi. Belçikalı'ya da yanına gelmesi için işaret etti. ''İşinizi bitirdiniz mi?'' diye sordu. ''Evet, bitirdim. İyi oldu. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim.'' İngiliz elini gösterdi. ''Gösterin.'' Belçikalı bir Bastos sigarası yaktı ve başını salladı. ''Rica ederim bayım, beni anlayın. Burası gerçekten çok kalabalık. Üstelik kağıtları, özellikle Fransız kimliklerini incelemek için çok iyi ışık gerekli. Bu ışık için stüdyom var.'' Çakal soğuk bakışıyla onu bir süre inceledi. Sonra bir baş işaretiyle onayladı. ''Peki, gidip görelim.'' Birkaç dakika sonra bardan çıkıp bir taksi çevirdiler. Bu yaz günü akşama doğru güneş hala epey yüksekte parlıyordu. Ama kimyasal kokularla küf kokusunun birbirine karıştığı bodrumdaki stüdyoda eşyaları belli belirsiz seçmeyi ancak sağlayan bir alacakaranlık hüküm sürüyordu. Kalpazan kadife perdeyi itti, tepedeki lambalardan birini yaktı, cebinden bir zarf çıkarıp içindekileri maun sehpanın üzerine yaydı. Sonra sehpayı odanın ortasında tam tepedeki lambanın altına çekti. ''Buyurun.'' Ağzı kulaklarında masanın üzerindeki 3 kartı işaret ediyordu. İngiliz bunlardan birini alıp ışıkta inceledi. İlk sayfasına bir kart yapıştırılmış olan ehliyetiydi bu. Kartla Mr. Alexander James Quentin Duggan'ın 1A, 1B, 2, 3, 11, 12, 13 numaralı gruplara giren motorlu araçları kullanma yetkisi bulunduğu ve ehliyetin 10 Aralık 1960 gününden 9 Aralık 1963 gününe kadar geçerli olduğu belirtilmişti. Üzerinde uydurma bir numara ve Londra Bölgesi Genel Meclis ve 1960 Trafik Yönetmeliği yazıları vardı. Sonra da büyük harflerle ehliyetname ve vergisi ödenmiştir yazılıydı. İlk bakışta bu mükemmel bir sahte ehliyetti. Çakalın yapmak istediği iş için de fazlasıyla yeterliydi. İkinci belge basit bir Fransız kimliğiydi. Buruşuk ve kenarları dönmüş bir çalışma kartı. Colmar'da doğan ve Paris'te yaşayan 53 yaşındaki André Martin adına çıkarılmıştı. Belgenin bir köşesindeki fotoğrafta fırça gibi kesilmiş demir kırı saçlarıyla 20 yıl yaşlanmış yüzünde somurtuk bir bezginlik ifadesi okunuyordu. Ama o da en çok ilgilendiren üçüncü belgeydi. Üzerine yapıştırılmış olan fotoğraf kimliktekinden hafifçe ayrılıyordu. Kalpazan iki belgenin veriliş tarihleri arasında birkaç aylık aranın bulunmasına dikkat etmişti. Resimlerin sağında ve solundaki ustaca değişiklikler sayesinde hayatının ayrı dönemlerinde çekilmiş ama aynı adama ait oldukları görülüyordu. Her ikisinde de kalpazan büyük bir ustalık göstermişti. Çakal başını kaldırdı ve belgeleri cebe indirdi. "Mükemmel," dedi, "tam istediğim gibi. Sizi kutlarım. Sanırım daha 50 İngiliz borcum var." "Doğru bayım, teşekkür ederim." İngiliz cebinden 10 tane beşliğin meydana getirdiği bir deste çıkarıp bekleyen kalpazana uzattı. Baş parmağıyla işaret parmağı arasında tuttuğu desteği bırakmadan da ekledi. "Sanırım bir eksik var." "Belçikalı anlamazlıktan geldi." "Affedersiniz?" "Ehliyetin gerçek birinci sayfasını iade etmediniz. Onu da geri almak istediğimi söylemiştim." Kaşlarını kaldıran kalpazan şaşkınlık numarası yaptı. Para destesini bırakıp ellerini ardında kavuşturarak döndü. Sonra topukları üzerinde çark etti ve tekrar çakalın yanına geldi. "Bu kağıt parçası hakkında ufak bir konuşma yapabileceğimizi düşündüm bayım." "Ya öyle mi?" dedi çakal bir soru belirtisinin sezildiği anlamsız sesiyle. "Mesele şu ki bayım, istediğiniz kağıt burada değil. Kağıdı emin bir yere, bir bankanın kasasına yerleştirdim. Beni anlamalısınız, yaptığım işte bir takım tedbirler almak zorundayım. Bir çeşit sigorta bu daha doğrusu."
"Ne istiyorsunuz?"
"Sayın bayım, bu belgeyi anlaştığımız 150 İngiliz lirasının biraz daha üstündeki bir fiyata geri almak isteyeceğinizi düşünüyordum."
İngiliz yeryüzünde yaşadığı hayatı gereksiz yere zorlaştırma saplantısındaki bazı benzerlerinin davranışıyla hayal kırıklığına uğramış gibi hafiften içini çekti.
"Ne dersiniz?" diye sordu kalpazan imalı bir sesle.
"Daha önce de şantajcılarla karşılaştım," dedi İngiliz.
Bir suçlama değildi bu. Anlamsız sesle söylenmiş bir görüş ifadesiydi sadece. Belçikalı bu sözlerden alınmış gibi oldu. "Rica ederim bayım, bu sözü ağzınıza almayın. Size sadece bir değiş tokuş teklifinde bulundum. Kasamda ehliyetinizin aslı, resimler ve çektiğim bütün fotoğrafların negatifleri, bir de maalesef..." Ne kadar üzüldüğünü belirtircesine ağzını büzdü. "Makyajsız olarak ışıkların altında durduğunuz sıra çabucak çekilmiş başka bir resminiz var. Bu belgeler bir takım ellere geçtiğinde sanırım başınıza bazı dertler getirebilir. Anladığım kadarıyla başına dert gelmemesi için para ödemeye alışkın birisiniz."
"Ne kadar?"
1000 İngiliz." Çakal hafif hafif başını sallayarak düşünür gibi yaptı.
"Belgelerin geri alınması bu fiyata gerçekten değer," dedi. Belçikalı'nın yüzüne zaferi kazandığını belirten bir gülümseme yayıldı.
"Bunu ağzınızdan duyduğuma çok sevindim bayım."
"Ama ben reddediyorum," diye devam etti İngiliz hep aynı sesle. Belçikalı'nın gözleri ufaldı.
"Bunu anlayamadım," dedi. "Niçin reddediyorsunuz?"
İki nedenle diye karşılık verdi bir iki sakin sakin. Elinizde başka resimlerle başka negatiflerin bulunmadığını ispatlayacak şeyim yok. Belgeler istendiğinde iade etmek için 1000 İngiliz daha isteyecek bir dostunuza verip vermediğinizi de bilmiyorum.
Belçikalı rahatladı. Hayır hayır emin olun dedi. Bu tür bir oyun bana çıkar sağlamaz. Belgeler benim kasamda ve kasayı ancak ben açabilirim. Öte yandan sizden devamlı para isteyecek olsam çıkarınız bu belgeleri yok etmenizi ve başka bir kalpazana başvurup yeni kimlik kartları edinmenizi gerektirir.
Öyleyse başka bir dizi kimlik kartına 150 İngiliz verdikten sonra neden bu karara hemen varmayayım?
Belçikalı ellerini açtı. Sanırım zamanınız kalmadı. Andre Martin adına çıkarılmış bu kimliklerle benim dilimi tutmama güveniyorsunuz. Ayrıca yaptığım sahte kimlikler mükemmel. Başkalarının bu kadar iyisini yapıp yapamayacağını nereden biliyorsunuz? Dolayısıyla hem bu kimlikler size gerekli hem de benim dilimi tutmam 1000 İngiliz değerinde.
Peki kabul ama Belçika'da 1000 İngiliz lirasıyla dolaştığımı nereden çıkarıyorsunuz?
Kalpazan bütün cevapları önceden bilen ama dostluğun merakını gidermek için bunları açıklamakta sakınca görmeyen biri gibi hoşgörüyle güldü.
Bayım, siz bir İngiliz centilmenisiniz. Bu ilk bakışta anlaşılıyor. Herhalde işinizde kaçakçılık. Kuşkusuz çok verimli bir kaçakçılık. Afyon, elmas, yiyecek bilmiyorum. Ama gördüğünüz iş çok para getiriyor. İngiliz lordları at yarışlarından yan kesicilik yaparak zaman öldürmezler. Rica ederim bayım, kurnazlığı bir yana bırakalım değil mi? Nasılsa dostlarımız, ortaklarınız aracılığıyla bu parayı bir bankaya nakletmek için bir telefon kafidir.
İngiliz dalgın dalgın başını sallamaya koyuldu yeniden, sonra hafif bir gülümsemeyle gerildi dudakları. Kalpazan ilk kez müşterisinin soğukkanlılığını yitirdiğini görüyordu. Bundan bir çeşit rahatlama duydu. Zengin İngiliz epey zorlanmış ama sonunda boyun eğmişti.
Peki kabul dedi çakal. Gerçekten de yarın sabaha kadar 1000 İngiliz bulabilirim ama bir şartla.
Bir şart mı dedi yeniden duralayan Belçikalı.
Burada buluşmayacağız.
Kalpazan şaşırdı. Buranın desi var sakin, ıssız.
Issız. Evet doğru dedi İngiliz.
Gülümsemesi biraz daha belirginleşmişti. Birden ayağa kalktı, bir adım attı, Belçikalı'nın kollarına yapıştı, çelik gibi elleriyle adamı hareketsiz bırakıp dizini öne doğru çıkardı. Belçikalı hala gülümsüyordu ki bacak arasına koçbaşı yemiş gibi oldu. Kafası öne doğru düştü, elleri bacak arasına gitti ve boğuk bir hırıltıyla soluğu kesildi. Yarı baygın iki büklüm dizlerinin üzerine düştü.
12. Ayrımın sonu. Sayfa 136.